Ayrım 29. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 360. 5. kısım. Thomas batıya dönebilmek için çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini anlamıştı. Bu çiftle uğraşmak kolay olmayacaktı. Bir de Ruslara planları para almadan vermeyi kendine yediremiyordu. Planlar sahteydi ama. Peki albayım, size başka bir teklifim var. Planları size karşılıksız vereceğim. Siz de arkadaşımla birlikte başka bir kişiyi de bırakacaksınız.
Başka bir kişi mi?
Herr Ruben Akaizan. Tanıyıp tanımadığınızı bilmiyorum. Bir parça daha but almaz mısınız madam?
Tabii alırım Herr Lieven.
Tanıyorum o herifi. Kara borsacı, aşağılık bir herif. Ne yapacaksın onu?
Kâr etmek için albayım, Kızıl Ordu bütün geçim kaynaklarımı elimden aldığına göre başka yollar aramam gerekecek.
Nerede tanıdın o Ermeni domuzunu?
Burada, Tvikau'da. Gerçekten de Akazyan sabah Thomas'ın oteline gelmişti. Bir dakika beni dinleyin ve kesmeyin sözümü, vaktim yok, kim olduğunuzu da biliyorum demişti.
Nereden öğrendiniz?
Akazyan her şeyi bilir. Burada Ruslarla başım dertte. Batıya geçmeme yardım et, seni zengin ederim. Hiç ZVG'yi duydun mu sen?
Evet, biliyorum.
ZVG, Merkezi Satış Şirketi, Amerikalılar tarafından kurulmuş bir teşkilattı. Merkezi Wiesbaden'deydi. Firmanın işi savaş artı malları toplayıp satmaktı. İdarecileri Alman'dı ama malları sadece yabancılara satmalarına izin veriyordu. Milyonlarca dolarlık silah, araç, demir, çelik vesaire vardı ellerinde.
Sadece yabancılara satabiliyorlar dedi Akazyan. Ben yabancısıyım ama Londra'da bir kuzenim var. Bir ticaret şirketi kurabilmemiz için gerekli para yardımını yapacak bize. Sana ve bana yani. Kaçmama yardım edersen bir yılda milyoner ederim seni.
Düşünmeliyim.
Thomas düşünmüş ve Akazyan'a yardıma karar vermişti. Melanin dayatıyordu.
Her Akazyan burada kalacak. O planları da bize vereceksiniz.
Çek ajanı Marek'i Amerikalılara teslim ettim. Dönmezsem hayatı boyunca hapiste kalacak.
Kalmazsa hatırım kalır. Ya planları verirsin yahut sen de burada kalırsın.
Peki kalırım. 6. kısım. 1 Haziran 1947 günü Thomas, Bastian, Akazyan Münih'e vardılar. Yorgun fakat neşeliydiler. Thomas'ın Grünwald'daki villasına gittiler hemen. Orada sadece birkaç gün kaldılar. Thomas, sahte planları İngilizlere, Fransızlara, Ruslara sattık. Pek yakında farkına varırlar. Hemen değişik birer kimlik edinip buradan uzaklaşalım. Wiesbaden'a gidebiliriz.
Yalnız şu herif sinirimi bozuyor diye fısıldadı Bastian Thomas'a. Tam bir kara borsacı. İş yapabilmek için elinde olsa savaş bile çıkarır.
Meraklanma diye yatıştırdı arkadaşını Thomas. Wiesbaden'da onu büyük bir sürpriz bekliyor. Sürprizlerin ilki Münih'ten ayrılmadan bir gece önce oldu. Saat 7.30 civarında oturmuş şarap içerlerken kapı çalındı. Bastian açmaya gitti. Döndüğünde yüzü bembeyazdı, kekeliyordu.
Gelin, buyurun.
Thomas merak edip yanına gitti ve gelenin kim olduğunu görünce gözlerini yumdu, yerinde döndü, kapının tokmağına yapıştı.
Hayır, olamaz.
Şaşırmış diye cevap verdi Tvikau askeri valisinin güzel karısı Dunya. Evet benim.
Nasıl geldin buraya? Sınırı nasıl geçtiniz madam?
Hava yoluyla, benim gibi bir sürü insan daha vardı. Siyasi mülteciyim ben. Burada kalmak için iltica hakkı tanıdılar bana. Seninle kalacağım. Nereye gidersen gelirim.
Olmaz.
Beni yanına almazsan polise gider hakkında bütün bildiklerimi anlatırım.
Ama neden?
Çünkü seni seviyorum. 2 ay sonra Wiesbaden'da Bastian ve Akazyan ile birlikte kalmakta oldukları apartman dairesinde Thomas Bastian'a soruyordu.
Neden sevmiyorsun bu kızı? Bir kere güzel, yemekleri yapıyor, evin işlerini görüyor. Ben çok memnunum.
Ama seni fazla yoruyor. Bak elleri nasıl titriyor.
Saçma. Ama kendisi de biliyordu saçma olmadığını. Yeni metresi Dunya hemen yakınlarında bir odada kalıyordu. Her akşam gelmiyordu ama geldiğinde de... Wiesbaden'da Thomas Ernst Heller adıyla tanınıyordu. Akazyan adına kurduğu firma savaş kalıntısı malları alıp satarak oldukça iyi iş yapıyordu. Thomas yeni pazarlar arıyordu artık.
Mazimiz karanlık olduğu için Amerika ile iş yapamayız herhalde. Başka ülkeler bulmamız gerekiyor. Bunların hala savaş halinde olmaları gerek. Ancak o zaman merkez satış şirketinden mal alamaz. Mecbur kalıp bize gelirler. Pangalos adında bir Yunanlı var. Yunan partizanlarının temsilcisi. İravadi adında bir de uzak doğulu. Bunlarla tanıştırayım seni diye teklif yaptı Akazyan.
Ama bunlara silah satamazsın Pierre diye atıldı Bastien.
Biz satmazsak başkaları satacak. Bizim verdiğimiz silahlar pek işlerine de yaramaz nasıl olsa.
Anlamadım.
Mainz yakınlarında boş bir fabrika binası kiraladım. Cephanelerden barutu çıkarıp yerine talaş koyacağız. Makinelilere gelince bunlar kapalı sandıklarda naklediliyorlar. Sandıkların hepsi de kurşun mühürlü. Bir marangoz sandıkların aynını yapacak bize. Üzerlerindeki yazıyı da tam olarak yazacak. Kurşun mühürü de ben bulurum. Sandıklara sabun doldururuz.
Peki gerçek cephaneyle silahları ne yapacağız?
Onlar Hamburg'dan gemiye yüklenecek. Oraları derindir bilirsin. 7. Kısım. Bir süre akıllarına ne geldiyse sattılar. Hindi çiğniye sıtma ilacı, Alman şapkacılarına askeri miğferlerin içlerindeki deri bantları, uyku tulumlarından yapılmış pantolonlar karşılığı büyük paralar kazandılar. İşleri çok yolundaydı ama Thomas'ın derdi başkaydı. Dunya, ondan nasıl kurtulacağını bilemiyordu bir türlü. Bir gün kapı çalındı, gelenler iki Rus'tu, oradaki Rus askeri delegasyonundan. Dunya Melanin'le görüşmek istediklerini söylediler. Thomas onları Dunya'nın yanına götürüp çekildi. 10 dakika sonra adamlar gittiğinde hemen Dunya'ya koştular.
Ne oldu, ne istiyorlar?
Dunya bir sevinç çığlığı atarak Thomas'ın boynuna sarıldı.
Bugün en mutlu günüm, öpüverdi Thomas'ı. Sevgilim, bir öpücük daha. Bir tanem, bir öpücük daha. Artık evlenebiliriz.
Bastian'ın ağzı açık kaldı, çenesi düşmüştü adeta.
Thomas kekeledi. Ne yapabiliriz?
Evlenebiliriz.
Nasıl olur, sen zaten evli değil misin Dunya?
Hayır, o iki adam hakkımda alınmış mahkeme kararını gösterdiler. Derhal dönmediğim takdirde evliliğimin iptal edileceği yazılıydı kağıtta. Ben de dönmeyeceğimi söyleyince kararı bana bırakıp gittiler.
O da başına yıkılacaktı neredeyse Thomas'ın. Bir Bastian'a baktı, bir Dunya'ya. İmdat istemek geliyordu içinden ama yardım edecek kimse yoktu. Yine de içinden imdat, imdat diye bağırdı birkaç kere. 8. Kısım. Herhalde kendimi öldürmem en iyi yol olur diye düşünüyordu Thomas. 18 Mayıs gecesi Dunya'nın yanından döndüğünde ayakta zor duruyordu. Banyoya girdi, sendeledi, tutunacak yer aradı. Duvardaki küçük ilaç dolabı ağırlığını çekemeyip büyük bir gürültüyle yere devrildi. Bastian yarı uyur bir halde koştu geldi.
Ne oluyor?
Bromit lazım bana, bromit.
Dunya'da mıydın yine?
Evet, düğün davetiyeleri bastırmaya kalkışmış.
Sen tanık olacakmışsın. 5 tane de çocuk istiyormuş. Hemen bir çare bulmamız gerekiyor Bastian.
Al şundan birkaç yudum. Bana 1-2 gün izin ver. Aklıma bir şey geldi. Bastian 6 gün ortadan kayboldu. Döndüğünde yüzü gülüyordu. O gün 25 Mayıs'tı. Thomas Dunya'dan hiç haber almadı. Ertesi gün evini aradı. Kimse çıkmadı. 27 Mayıs günü telefon çaldı. Açtı. Dunya son derece gürültülü bir yerden telefon ediyordu.
Sevgilim, bir tanem.
Dunya, neredesin?
Frankfurt Havaalanı'nda, askeri polis merkezinde.
Ne işin var orada?
Amerika'ya gidiyorum sevgilim.
Ne yapıyorsun?
Amerika'ya gidiyorum. Çok üzgünüm sevgilim ama burada hayatım tehlikede.
Tehlikede mi?
Evet, öldürecekler beni. Tehdit mektupları aldım. Saldırıya uğradım. Az kalsın boğuyorlardı beni. Rusya'ya dönmediğim için beni öldüreceklerini söylediler. Amerikalılar da aynı şeyi söyledi.
Amerikalılar mı?
Evet, kendi selametim için Amerika'ya götürülmeme karar verdi Amerikan makamları. Ne de olsa kocam general, biliyorsun.
Neden söylemedin bunları bana?
Kimseye söylemememi tembih ettiler. Hem senin de hayatını tehlikeye atmak istemedim.
Dunya gelecekte nasıl buluşacaklarından bahsediyordu. Thomas söylediklerinin çoğunu duymadı.
Sonunda Dunya, gitmem gerek, uçak kalkıyor. Elveda, elveda sevgilim dedi ve kapadı telefonu.
Bütün bu işi Bastian planlamıştı. Nürnberg yakınlarındaki Valki adlı kampta iki Rus bulmuş, istediği tehdit mektuplarını onlara Rusça olarak yazdırmış, hatta bu iki adam belirli bir para karşılığı Wiesbaden'a gelip tek başına yaşayan bir kadına saldırarak epey de korkutmuşlardı. Thomas ve Bastian o gün akşam oturup geleceklerini tartıştılar. Thomas kazandıkları parayı hemen başka bir işe yatırmak istiyordu.
''Ne acelemiz var?'' diye sordu Bastian.
''Kulağıma bazı şeyler geldi. Amerikan otomobilleri satın alacağız. Cadillac, Pontiac. $1 200 mark kadar ediyordu o zamanlar. Ellerinde para vardı ama hiçbir Alman vatandaşına Amerikan arabası getirebilmesi için ithal izni vermiyorlardı.'' Almanya'daki Amerikan işgal kuvvetlerine bağlı dairelerin birinde tanıdığı bir Amerikalı vardı. Jackson Taylor. Yakında emekli olacaktı. Thomas'ın niyeti ona bir otomobil sergi salonu açtırmak ve yine onun adına getirttiği arabaları burada satmaktı.
Hamburg'da bir salon açar ve bizim adımıza satar. Peki ama kime satacak? Kimsede para yok ki.
Yakında herkeste olur.
Kaç otomobil almayı düşünüyorsun peki?
100 kadar.
''Hepsini buraya getirecek misin hemen?''
''Evet. Yok hayır, hemen değil. Satın alacağım ama hemen getirmeyebilirim.''
''Ne zaman getirirsin peki?''
''O planlarımın yürümesine bağlı.''
''Yine hangi plandan bahsediyorsun?''
Thomas anlattı. 9. Bölüm 10 Haziran 1948 günü Olivia adlı şilep New York limanından çıktı. 17 Haziran günü 100 adet Amerikan malı araba taşıyan şilep, Fransa'nın batı sahillerinin batısında 10 derece 15 dakika kuzey ve 48 derece 30 dakika batı noktaları ile sınırlanan bölgeye vardı. O gün kaptan şifreli bir mesaj aldı.
Kuzey Almanya Radyosu, 17 Haziran 948-1453. Hamburg'da Schwertmann Deniz Nakliyat Şirketi'nden Kaptan Hannes Droge'ye yükün sahibinden verilen talimat. İkinci bir mesaja kadar yerinizi muhafaza edin. Alman karasularına girmeyin, teması kaybetmeyin. Mesajın sonu.
Olivia 3 gün 3 gece oralarda dolaştı. Mürettebat çeşitli şekilde vakit geçirmeye çalışıyordu. Tanımadıkları yük sahibi şerefine kadeh kaldırıyorlardı boyuna. 20 Haziran günü birinci telsizci aşağıdaki şifreli mesajı getirdi kaptana.
Kuzey Almanya Radyosu, 20 Haziran 48 saat 1123. Hamburg Schwertmann Deniz Nakliyat Şirketi'nden Kaptan Hannes Droge'ye. Yük sahibi derhal Hamburg Limanı'na doğru yola çıkmanızı istiyor. Mesajın sonu.
Bu sırada ikinci telsizci Londra Radyosu'nu dinliyordu, kulaklıklarını çıkardı. Müthiş bir kur değişikliği olmuş Almanya'da. Eski paranın hiç değeri kalmamış. Artık 1 dolara sadece 40 mark veriyorlarmış.
''Mahvoldu biriktirdiğim paralar.'' diye dövünmeye başladı kaptan.
''Elinde para yerine malı olanlar yaşadı.'' dedi birinci telsizci. ''Bizim taşıdığımız 100 arabanın sahibi vurdu parayı.'' diye ekledi ikinci telsizci. Kaptan başını salladı.
''Tam bize göre bir herifmiş bu, tanımak isterdim.''
İşte kaptan Hannes Droege, eğer bu satırları okuduysanız biliyorsunuz artık kimliklerini. 1949 baharında Thomas ve Bastian Zürih'te gayet iyi bir hayat sürmekteydiler. Her gün Neue Züricher Zeitung gazetesini okuyor, piyasayı izliyorlardı devamlı olarak. Thomas daha önceki vurgunlarından elinde kalan paralarla reform öncesi Alman hisse senetleri almıştı. O zamanlar bu hisse senetleri çok ucuza gidiyordu. Savaş sonrası en büyük tesisler mahvolmuştu. 1946-47 yılları arasında Birleşik Çelik Sanayi'nin hisse senetleri değerinin ancak %15'ine müşteri buluyordu. General Electric %30'a müşteri bulurken IG Farben hisse senedi satmıyordu bile. Ama bu hisse senetlerinden yüklü miktarda alanlar oynadıkları kumarın karşılığını elde ediyorlardı şimdi. Kur değişikliğinden ve eski markın kaldırılarak yeni markın çıkarılmasından sonra fiyatlar her ay artmaya başladı. Bu işten şikayetçi olmayanlardan biri de Zürih'te yaşayan Thomas Lieven'di. 14 Nisan 1949 günü Thomas Lieven'in hayatını değiştiren bir olay oldu. Bisiklet Hırsızları adlı filmi seyretmek üzere sinemaya gitti. İçeri girip koltuğuna oturdu. Işıklar söndü. Filmden önce reklamlar ve günün olaylarına ait kısa bir film vardı. Bu filmde bir ara Hamburg'daki bahar at yarışlarının ilk günü hipodromu dolduran şık kalabalık yer alıyordu. Kamera arada bir bazı kişilerin yüzlerine yaklaşıyor, hanımların elbiselerini daha yakından gösteriyor, önemli kişiler üzerinde biraz daha fazla duruyordu.
Birden 5 numaralı locadan bir çığlık yükseldi.
Marlock!
Thomas Leavendi bu çığlığı atan. Perdede at yarışı meraklıları arasında ölü sandığı ortağı Robert Marlock'u görmüştü.
O işte diye haykırdı. Öldüreceğim namussuzu. Öldü sanıyordum onu ben. Şimdi hesaplaşacağız.
10. kısım. Affedersiniz beyefendi, sizi pek iyi anlayamadım diye Skola sinemasının sahibi devam etti. İstediğiniz neydi sizin?
Beni bal gibi anladınız sevgili dostum diyen Thomas nazik bir şekilde başını eğerek selam verdikten sonra konuşmasına devam etti. Son seanstan sonra bugün göstermekte olduğunuz filmi ödünç almak istiyorum.
Ödünç olarak mı? Ama niçin?
Çünkü filmi yeniden özel olarak görmek istiyorum. Filmde eski bir ahbabı gördüm, oysa savaştan sonra onu kaybetmiştim.
Birkaç saat sonra Thomas koltuğunun altında film kutusuyla Zürih caddelerinde bir teknisyenle boş bir odasını kiraladığı Prince stüdyolarına doğru koşan adım gidiyordu. Filmin gerekli bölümünü kesecek olan teknisyen Thomas dur deyinceye kadar filmi ekranda göstermeye devam etti. Thomas'ın kestirdiği tek kare Hamburg'da ilkbahar at yarışlarından birkaç köşe gösteriyordu. Birkaç tıknaz erkek ile birkaç şık kadın vardı orada. Ön planda bankacı Robert E. Marlock açıkça görünüyordu. Thomas yumruklarını sıktı, heyecandan aldığından terler aktığını hissediyordu. Kendi kendine, sakin ol, sakin ol diyordu. Nasıl olsa yakında intikamını alacaksın.
Bana bu kareden iyice büyütülmüş birkaç kopya hazırlayıp yarın verebilir misin?
Tabii efendim.
Ertesi gün saat 11.45'te Thomas Frankfurt'a giden ekspresi atladı. Orada Almanya Banka Müfettişliği binasında ileri gelen iki kişiyi aradı. Onlara Robert E. Marlock'un fotoğrafını gösterdi. Yarım saat sonra Thomas'a Almanya'da bankacılıkla uğraşanlara verilen bir kimlik kartı verildi. 1949 yılı Nisan ayının 15. günü akşamı Zürih'teki apartmanına dönen Thomas, dostu Bastian'a şöyle diyordu. Bu namussuz herif Hamburg'da Walter Pretorius adı altında yaşıyor. Ufak bir bankanın sahibi. Bu haydutlar kralının böylesine küstah olabileceğini aklıma getirmemiştim.
Elindeki kadehle oynayan Bastian cevap verdi.
Senin öldüğünden emin olmalı. Yoksa gidip kendisini gördün mü?
Aklını mı kaçırdın? Tabii ki gitmedim. Beni ölü bilerek faaliyetine devam etmesini istiyorum.
Herhalde intikam almayı tasarlıyorsun.
Niyetim öyle. Bak şunu düşün. Marlock'ta Alman bankacılık belgesi var. Hamburg'da korkacak bir şey olmadığına da kâni. Ben bir Alman mahkemesine müracaat edip Pretorius'un gerçek adının Marlock olduğunu ve 1939 yılında beni dolandırdığını bildireceğim. Ancak bunu yaparsam kendisini Thomas Leven olarak mahkemeye vermem gerekecek. Yani Londra'da bankacılık yaptığım günlerde kullandığım adla. Tabii adım bütün gazetelerde çıkacak.
Eyvah!
Tabii eyvah, benim gibi bir geçmişe sahip olan adamın son derece dikkatli davranması ve gösterişten kaçınması gerekir.
Peki öyleyse Marlock'u nasıl kıstıracaksın?
Planım hazır, ancak bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Onu da buldum. Hurdacılık işinde birlikte çalıştığım Roy Ben Akazyan. Kendisine mektup yazdım, buraya gelecek.
Peki benim görevim ne olacak?
Sen bir süre beni yalnız bırakacaksın sevgili dostum. Sakın buna gücenme. İhtiyacımdan artan bütün parayla Almanya'ya gidersin. Tercihan Düsseldorf şehrine. Oranın en iyi mahallesinde bir villa ve bir de otomobil satın alırsın. Eğer bu işte talihim yaver gitmez ve her şeyi kaybedecek olursam o zaman krediye ihtiyacım olacak. Ve güvene, anladın mı?
Anladım.
Thomas rüyadaymış gibi mırıldandı. Cecilian Alley, orası tam bize göre bir yer olacak. Önce oralarda bir villa ara. Oraya yerleşmemiz gerekiyor. Gerçek sosyete orada yaşar.
Tabii, bizim de orada yaşamamızın gerektiği gün ışığı gibi ortada.
11. kısım. Thomas Leven'in en büyük ve en tehlikeli mali faaliyetini burada anlatmak gerek. Herkesin intikamını ne kadar ayrıntılı bir şekilde hazırladığını anlayabileceği gibi izah edeceğiz. Önce Stuttgart'a gitmemiz gerekiyor. Excelsior İmalat şirketi bu fuar şehrinin baroşlarında bir araziye sahip bulunuyordu. Savaş yıllarında bu şirkette 5000 kişi çalışıyor, Göring'in hava kuvvetlerine araç gereç yapıyordu. 1945 yılında imalat durmuştu. Kısa bir süre Almanya'da hemen hemen hiç askeri uçak yapılmadı. Bu yüzden Excelsior şirketi ufak çapta teknik malzeme yapımıyla yetindi.
Fakat 1948 yılında yapılan para ayarlamasında iflas mutlak gibi görünmüştü. Excelsior'un hisse senetleri gerçek değerinin çok altında işlem görüyordu. 1949 yılında ise uzmanlar şirketin birkaç hafta içinde batacağına inanmaya başlamışlardı. 9 Mayıs 1949 tarihinde şirket müdürleri Stuttgart'ta kendilerini görmeye gelen Reuben Akazyan adında biriyle tanıştılar. Son derece şık giyinmiş son model bir Cadillac arabanın sahibi olan Akazyan, şirketin yönetim kurulu toplantısında şöyle konuştu. ''Baylar, ben bir İsviçre şirketini temsil ediyorum. Fakat bu şirket şimdilik adının açıklanmasını istemiyor. Şirket imalatının bir kısmını Almanya'ya transfer etmeyi arzu ediyor.'' Kurul üyeleri nedenini sordular. Çünkü Almanya'da teknik malzeme imalatının masrafları daha düşük. Size uzun vadeli bir anlaşma teklif etmeye yetkiliyim. Müdürlerin fabrikalarınızın reorganize edilmesi için gerekli yardımı en iyi şartlar içinde yapmaya hazır. Şirketimin 1 milyon mark kadar olan borcunuzu ödemeye hazır olduğunu söylersem samimiyetimizi ispatlamış olurum. 1 milyon mark, batma tehlikesinde olan gemiyi andıran fabrika için bir can kurtaran simidiydi. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri bu konuda uzun süre tereddüde düşmediler. 25 Mayıs 1949 tarihinde şirkete 900 bin mark nakit para ödendi. Bu para Thomas Lieven'in intikamını almak için yapmakta olduğu yatırımdı. O günlerde Thomas çok sıkı çalışıyordu. Şehirdeki birçok gazete sahibi ve yazarlarıyla konuştuktan sonra birçok İsviçre gazetesinde makaleler çıkmaya başladı. Bu makalelerde İsviçre'nin sanayi çevrelerinin federal Almanya'da şubeler kurma yolunda tecrübelere giriştikleri bildiriliyordu. Gazetelerde çıkan bu haberler ve Excelsior şirketinin senetlerinin ödenmesi Alman borsalarında büyük bir tepki yarattı. Excelsior şirketinin hisselerine artan talep karşısında hisselerin değeri 18-25 mark arasındayken 40-50 marka yükseldi. Thomas Lieven tarafından angaje edilen memurlar Hamburg'da Pretorius Bankası'na müracaatla Excelsior şirketinin faaliyeti hakkında bilgi sormaya başladılar. Böylece çok haris bir adam olan Pretorius'un da kulakları dikilmeye başladı. Birkaç gün sonra Reuben Akazyan adında biri Walter Pretorius'u, namı diğer Marlock'u, Hamburg'daki bankasında ziyaret etti. Ermeni iş adamı şöyle diyordu. İsviçreli dostlarım Excelsior şirketinin daha geniş çaplı düzenlenmesine katılmayı arzu edip etmediğinizi öğrenmek istiyorlar. Şirketin hisselerinin devamlı arttığını bilen Marlock bu çalışmaya katılmaya hazır olduğunu bildirdi. Kısa bir süre Excelsior hisselerinden bol bol alarak hisse fiyatlarının daha da artmasını sağladı. Ancak Marlock bu kadarla da yetinmedi. Hayatının en büyük kazancını sağlayacağına inanarak her an artan fiyatlarla satılan hisse senetlerini toplamaya devam etti. 19 Eylül tarihinde Thomas Lieven Reuben Akazyan'a şöyle dedi. Şimdi bütün servetini iflas halinde bulunan Excelsior şirketine kaptıran bu namussuzu kapana soktum. Artık yapacağım iş herifi batırmak için harcadığım 900 bin markı ve mümkünse biraz da fazlasını kurtarmak olacaktır. Peki bu işi nasıl başarmayı düşünüyorsun? Bloke marklarla dostum. O günlerde bloke marklar Almanya'da yabancıların ancak özel izinle harcayabilecekleri mali kaynaklarını ifade ediyordu. Aksi halde bu gibi harcamalar Alman markının dengesini bozabilirdi. 1951 yılından önce bu tür marklar dış piyasada, kara borsada çok düşük fiyatla satılıyordu. Thomas Lieven İsviçre'de 1931-36 yıllarındaki kredilere ait bloke marklar sağlamıştı. Bu markların sahipleri son derece düşük fiyat vermesine rağmen kendisine satmışlardı. Paralarının hiç olmazsa bir kısmını geri alabilmek için aldırmamışlardı fiyatın düşük olmasına. Artık Thomas Lieven'in Almanya'da bloke markları vardı. Her Akazyan'ı bir kere daha Hamburg'a gönderdi. Ufak tefek Ermeni Marlock'a şöyle dedi. Excelsior şirketinin desteklenmesi İsviçre'deki firmam tarafından bloke marklarla yapılacaktır. Alman kanunları gereğince bu işlem de Almanya'daki bankalar kanalıyla yapılabilir. Takriben 2 milyon 300 bin mark tutarındaki bu parayı sizin bankanıza transfer hakkına sahip bulunuyorum. Marlock memnuniyetinden avuçlarını ovuşturdu. Hayatının en büyük ticari işini yapmakta olduğuna inanmıştı. Frankfurt'a gitti ve Alman merkez bankaları ile uzun uzun pazarlığa girişti. Bloke marklar emrine verilmişti. Aynı gün Thomas Lieven Zürich'teki apartmanında her Akazyan'a şunları söylüyordu.
Şimdi tekrar git ve kendisini gör. Sana kesin vekalet vereceğim gibi tam anlamıyla birinci sınıf sahte vesikalar da bulacağım ki bunlarla fabrikanın kurtarılması planı uygulamaya konulabilecektir. Hamburg'daki namussuz dalavereci düşünmeden sana bu milyonları verecektir. Nasılsa bu milyonlar onun değil. Hepsini alıp buraya getireceksin. Ufak tefek Ermeni hayranlıkla Thomas'a baktı. Senin kadar akıllı olmak isterdim. Bu 2.300.000 mark için aslında ne kadar para verdin? Aşağı yukarı 160.000 dolar kadar. Ve sen Cadillac arabanla bu parayı Zürih'e getirdiğin zaman bloke marklar gerçek Alman markı olacak. Onun için aynı yolculuğu bir kere daha yapman gerekiyor. Parayı stepnelerle şasiye saklarsın. Daha sonra Excelsior fabrikası batacak. Fabrikayı yeniden diriltecek değiliz. Bu arada da Hamburg'daki dostumuz tamamen iflas edecek. 7 Aralık 1949 günü Herr Reuben Akazyan Hamburg'a gitti. Ayın 16'sında Zürih'e dönecekti. O tarihte Federal Almanya Birleşik Amerika'dan 1 milyar mark kredi alacaktı. Herr Akazyan Almanya'nın kalkınacağı o tarihi günde Zürih'e dönmedi. Hatta hiçbir zaman dönmedi. 28 Aralık günü bankacı Walter Pretorius Alman polisi tarafından tutuklandı. Aynı saatte federal polis Zürih'te Thomas Lieven'i kendi apartmanında tutukladı. Interpol ve Wiesbaden'de merkezi bulunan Alman polisi cinayet masası emriyle bu tutuklamalar yapılmıştı. Her iki adam bloke Alman marklarıyla dolandırıcılık yapmak suçundan yargılanacaktı. Thomas İsviçre makamlarına beni kim suçluyor diye sordu. Reuben Akazyan adında biri sizi şikayet etti. Alman makamlarına yeteri kadar delil sundu. Ancak kendisini şu sıra bulamıyoruz. Thomas kara kara düşünüyordu. Ve benim 2.300.000 markım havaya uçtu. Eninde sonunda bir hata işledim. Ama yine de Reuben Akazyan iyi bir Ermeniydi.
29. ayrımın sonu. Sayfa 372.